Ayrım 28, sayfa 729, 59. bölüm. Ciddi bir hastalık. Atatürk İstanbul'da geçirdiği bütün yaz süresince rahat etmemişti. O bir türlü bağdaşamadığı kasvetli padişah sarayı ona bir hapishane gibi geliyor, içinde sıkıntıdan patlıyordu. Saraydan kaçmak için hep bir takım manevralara başvuruyor, tepedeki halk kahvesinin yanı başında bir köşk yaptırıp orada oturmayı tasarlıyordu. Arada bir kimseye belli etmeden kaçtığı da oluyordu. Bir akşam okul kaçağı bir çocuk gibi sofradan erken yatacağını söyleyerek kalkmış, nöbetçilerini atlatmış ve saraydan sıvışarak geceliğin ortadan kaybolmuştu. Bir süre aramadan sonra Boğaz'da bir Rum balıkçı meyhanesinde bulundu. Kolunu balıkçının omuzuna atmış, Trabzonlu bir gemicinin çaldığı kemençeye ayak uydurarak dans ediyor, içiyordu. Yine böyle bir gece, askeri okul öğrencilerinden bir grup, yanlarında duran bir taksinin içinde Atatürk'ü tek başına görünce şaşırdılar. Onlarla yolun kenarına oturup askerlik sorunlarından konuştu. Biraz sonra uzaktan otomobil ve motosiklet sesleri işitildi. Atatürk yakalandık diye söylendi. Peşimden geliyorlar. Otomobiller gelince içlerinden çıkan bir sürü kuşkulu memur Cumhurbaşkanı'nı alıp götürdü. Atatürk bu uzun yaz günleriyle gecelerinde Boğaz'da, Marmara'da ve adaların çevresinde dolaşmaktan hoşlanırdı. Halk küçük Ertuğrul yatını görmeye alışmıştı. Bir akşam yatla Boğaz'ın son iskelesine kadar uzandı. Kaptana birdenbire Boğaz'dan Karadeniz'e çıkıp Zonguldak'a gitmek emrini verdi. Sonra kamarasına girip uykuya daldı. Yanındakiler epey tasalanmışlardı. Ertuğrul ince ve dar bir tekneydi. Bir fırtına çıkacak olursa Karadeniz'in dalgalarına dayanabilecek hali yoktu. Neyse sağ salim Zonguldak'a vardılar. Atatürk o sabah maden ocaklarını ve fabrikaları denetledi. Lakin dönüşlerinde fırtına patlayınca küçük yat tehlikeli bir şekilde yalpa vurmaya başladı. Öyle ki tayfalar bıçaklarıyla yedek yelkenleri kesmek zorunda kaldılar. Atatürk onların korkularına bakıp gülüyordu. Ertuğrul Boğaz'ın sakin sularını tutuncaya kadar bir çocuk gibi gramofonda bir zeybek havası çalıp dans etmek istemişti. Atatürk saraydan kurtulmak için günlerinin çoğunu ya artık büyük bir kaplıca şehri haline gelmiş olan Yalova'da ya da Florya'da geçiriyordu. Plajın üstüne bir deniz köşkü yaptırarak canlandırmış olduğu Florya'da halkın arasında kürek çekiyor, yüzme egzersizleri yapıyordu. Son zamanlarda evlat edindiği Ülkü adındaki küçük bir kız çocuğunu sarayda olduğu gibi burada da yanından ayırmıyordu. Bu Tatar yüzlü, çekik gözlü, sevimli, afacan küçük kızı pek sever ve bir işin doğrusunu öğrenmek için yanındakilerin hepsinden çok ona güvenebileceğini söylerdi. Bu sırada Atatürk'ün çevresinde gizliden gizliye tatsız bir anlaşmazlığın dedikoduları dolaşmaya başlamıştı. Bu dedikoduların konusu İnönü'ydü. Atatürk'ün ahbapları İsmet Paşa'yı öteden beri sevmezlerdi. Mazbut bir aile babası olan İnönü'nün Çankaya ve Dolmabahçe'deki bu sefahat düşkünü ve çoğunlukla ahlaksız adamlarla çok az ilgisi vardı. Bu adamlar sadece iki şey peşinde koşarlardı: para ve mevki. İnönü de onların bu iki şeyi elde etmelerine engel oluyordu. Öyle bir şeyi zaten Atatürk de istemezdi. O da çevresindekileri iyi tanır ve hiç kimseyi yüklendiği sorumluluğu başaramayacaksa önemli bir yere atamazdı. Ağızlarını kapatmak için kendilerini inşaat işlerinde serbest bırakır, endüstri teşebbüslerinde biraz çalıp çırpmalarına göz yumar ve ortada bir skandal tehlikesi belirmedikçe varlıklarını hangi yoldan kazandıklarını pek inceden inceye araştırmazdı. Ama İsmet Paşa'nın çok kere bu yolu bile tıkadığı olurdu. Böylece Atatürk'ün çevresinde sürekli bir kişisel entrika havası sürüp giderdi. Bunun da başlıca konusu İnönü'ye oyun oynamaktı. Atatürk bir çeşit yönetmek için bölmek siyaseti uygular, rakipleri kah birbirine karşı kışkırtır, kah kendi önünde barışmaya zorlardı. Düşman olanları masasına çağırıp birbirleri için söylediklerini tekrarlattırmaktan hoşlanırdı. İsmet Paşa'nın dostlarına ve düşmanlarına karşı da bu şekilde davranıyordu. Bazı defa yanındakilerden birini İsmet Paşa'nın önünde hükümeti eleştirmeye kışkırttığı olurdu. Bir kere de İnönü'nün arkasından yumruğunu masaya vurarak, "Ben istersen bir adamı elime alır yükseklere çıkarırım. Ama o bunu anlamaz da kendi değeriyle yükseldiğini sanırsa o zaman da paçavra gibi silker atarım," demişti. Atatürk şimdi çoğu zaman bu çeşit bir ruh hali içinde bulunuyordu. Sağlığı bozuldukça İnönü ile aralarındaki önemli yaratılış ayrılığından doğan çekişmeler de artmaktaydı. İkisi de birbirlerini karşılıklı olarak iğneliyor ve ikisi de bundan alınıyordu. İsmet Paşa Atatürk'ün kaprislerine, vekillerini tenkit etmesine, kabineyi hesaba katmadan emirler vermesine içerliyordu. Gittikçe Atatürk'ün birbirini tutmaz hallerini ve taşkınlıklarını çekemez olmuş, sabrı tükendiği zamanlarda bu derdini birkaç kişiye açıklamıştı. Onlar da bunu Atatürk'e yetiştiriyorlardı. Atatürk yıllarca İnönü'nün ince eleyip sık dokumasına, bilgiçlik taslamasına, karar vermekteki yavaşlığına göz yummuştu. Ama İsmet Paşa'nın bu eksiklikleri, bir de kendine karşı büyüyen güveniyle birleşince artık Atatürk'ün sinirine dokunmaya başlamıştı. İnönü'nün kısıtlayıcı ekonomik siyaseti çok kişinin kendisine karşı cephe almasına yol açmıştı. Ama Atatürk'le aralarındaki gerginlik en çok dış siyaset konularından ileri geliyordu. İtalyan denizaltıları kendilerine İspanyol süsü vererek Akdeniz'de ticaret gemilerini batırmaya başlayınca Türkiye'de Atatürk'ün talimatı üzerine Nyon Konferansı'nda bu korsanlık olaylarına karşı kurulan Uluslararası Devriye Kuvveti ile işbirliği yaptı. İsmet İnönü, İtalyanlarla savaşa yol açabilecek böyle bir anlaşma yerine her milletin kendi karasularını kontrol etmesini daha uygun buluyordu. Buna sinirlenen Atatürk bundan sonra gitgide İnönü'yü çiğneyerek doğrudan doğruya Tevfik Rüştü ile iş görmeye başladı. İsmet Paşa'nın Hatay işinde de fazla ihtiyatlı davranmasına içerlemişti. Hükümet Türkçenin resmi dil olarak kullanılması üzerinde ısrar edilmemesini uygun görüyordu. Atatürk İstanbul'dan İnönü'ye telefon ederek bu teklifi kesin bir şekilde reddetti. İkisi arasındaki gerginlik bir akşam Çankaya'da son haddini buldu. Tuhaftır ki olay önemsiz bir konudan, bir bira fabrikasını ilgilendiren ekonomik bir meseleden çıkmıştı. İnönü sinirlerine hakim olamayarak, "Bu memleket daha ne kadar bir sarhoş masasından idare edilecek?" diye parladı. Atatürk sakin sakin, "Seni bu mevkiye getirenin de bir sarhoş olduğunu unutuyorsun galiba," dedi. Konuşma bundan sonra daha az tehlikeli konularda ama sıkıcı bir şekilde devam etti. İnönü gittikten sonra Atatürk kızgınlığını açığa vurdu ve onu meclise şikayet edeceğini söyledi. Kendisini bundan vazgeçirdiler. Lakin başvekili değiştirmek sırası geldiği anlaşılıyordu. Atatürk ertesi gün trenle resmi bir yurt gezisine çıkacaktı. İnönü'yü özel kompartmanına çağırdı. Birkaç hafta resmi bir sağlık izni almasını teklif etti. Bu arada başbakanlığa başka birisi vekalet edecekti. 14 yıl çalıştıktan sonra böyle birdenbire bir kenara itilmek, son zamanlarda zaten birçok tatsız olaylarla karşılaşmış olan İsmet İnönü'ye çok dokundu. Yolculuk süresince Atatürk'e kararından cayması için pişmanlık tezkereleri yolladı. Ama Atatürk bunlara cevap vermedi. Aldığı karar kesindi. İsmet İnönü'nün yerine son zamanlarda gözde olan Celal Bayar'ı getirdi. Bayar, ekonomik alanda daha yumuşak bir devletçilik taraflısıydı. Başbakanlık görevine eşitliğe daha uygun bir vergileme düzenini ve yeni bir 5 yıllık planı öngören bir ekonomik programla başladı. Ne var ki Bayar, İnönü gibi aklı işe eren bir kurmay başkanı olmaktan uzaktı. Atatürk az sonra eski başbakanını aramaya başladı. İşleri Celal Bayar'ın eline öyle güvenle bırakamıyordu. Bayer'ın başbakanlığa geçişinden birkaç hafta sonra yüzünün yorgun halini gören bir kadın dostuna, "Bizim yeni başbakan yüzünden geceleri rahat uyuyamıyorum ki," diye yakınmıştı. İnönü ile özel dostluğunu bozmadı. İsmet Paşa arada sırada Çankaya'ya gelir, beraber yemek yerlerdi. 1937 kışında Atatürk'ün ciddi şekilde hasta olduğu anlaşıldı. Ufukta beliren savaşla uğraşan kafası, hala zaman zaman derin bir seziş gücü gösteriyordu. General Gamelin için, "Bu çeşit adamlar iş başında bulunduğu sürece Fransa yıkılmaya mahkumdur," diye umutsuzluğunu belirtmişti. Maginot hattını Nasrettin Hoca'nın türbesine benzetiyordu. Bir ön duvarı, kapısında da koca bir kilidi vardı ama her yanı açıktı. Canı isteyen arkasından dolaşabilirdi. Ekim sonunda Cumhuriyet'in yıl dönümü dolayısıyla her yıl olduğu gibi düzenlenen toplantıda birkaç saat yanında oturan Sir Percy Loraine yine şöyle yazıyordu: "Bu Atatürk'ün zekasını bir yere toplamak yolunda akla hayret veren kabiliyetini görmek için bulunmaz bir fırsattı. Çevresine yeni gelen herkese ya söyleyeceği ya da ondan öğreneceği bir şey vardı. Her sözü belirli bir amaca yönelirdi. İnsan bunun altındaki sarsılmaz maksadı ve yorulmaz araştırma isteğini görebilirdi. Buna isterseniz araştırma diyebilirdiniz ama soruşturma değil." Bununla beraber son 1-2 yılda Atatürk'te gerek vücut gerek kafa bakımından yorgunluk belirtileri görülmüştü. Başı ağrıyor, eskiden olduğundan daha çok üşüyordu. Dışarıdan bakılınca da yaşlandığı belli oluyordu. Cildi soluklaşmış, yüzünün çizgileri daha derinleşmiş, saçları dökülmüştü. Göbek salıvermişti. Hareketleri de savruklaşmıştı. Enerjisi azalmaya başlıyor, uyku ilaçları alarak öğleden sonraya kadar uyuyordu. Uykudan yine yorgun kalkıyor, eskisinden daha erken içmeye oturuyor ama yemeğin sonunda canlılığı yine tükenmiş oluyordu. Az yürüyordu. Dolmabahçe Sarayı'na bir asansör koydurmuştu. Her zaman oturmak için bir bahane arıyor, bazı kere yere bağdaş kurup çömeliyordu. İki defa grip olmuş, pnömoniden çekinmeye başlamıştı. Bir gün doktoru kendisine daha iyi bakmasını ve daha az içmesini öğüt verdi. 1938 başlarında Ankara'dan Yalova'ya gitti. Orada kaplıca doktoru kendisini muayene etti. Dipnot, Doktor Nihat Reşat Belger, çevirenin notu. Bacaklarında kaşıntılardan yakınıyor, banyoların iyi geleceğini umuyordu. Doktor kendisine karaciğerinin büyümüş ve katılaşmış olduğunu, kaşıntısının da yediği yemekten ve en çok da içkiden ileri geldiğini söyledi. Arkadan özel doktoru da aynı teşhisi koydu. Bunun çaresi dinlenmek, yiyeceğine dikkat etmek ve içkiyi azaltmaktı. Hele anason kokulu rakı özellikle zararlıydı. Bir süre için daha az içti. 10 gün sonra kaşıntılar dinmişti. Atatürk daha önce kararlaştırdığı gibi Bursa'ya gitti. Ali Fuat Cebesoy da onunla beraber geldi. Atatürk'ün kendileriyle çatıştığı arkadaşlar içinde ötekilerden daha yumuşak tabiatlı olduğu için yuvaya döneni yalnız oydu. Atatürk, Rafet Paşa ile de barışmış ama eski ahbaplıkları bir daha canlanamamıştı. Rauf Bey sürgünden döndükten sonra Halk Partisi ileri gelenleri Atatürk'le barışmasını önlemişlerdi. Kazım Karabekir çağrısı üzerine Türk Tarih Kurumu'nun İstanbul'da yaptığı bir toplantıya gelmiş ama aksi bir rastlantı yüzünden birbirleriyle buluşamamışlardı. Böylece Atatürk'ün gençlik arkadaşlarından şimdi yanında sadece Ali Fuat Paşa kalmıştı. Atatürk Bursa'da yurt gençliğine uyarıcı bir söylev verdi. Bu söylev ilerideki genç kuşaklar için kutsal bir parça değeri kazanacaktı. Gerçekten de Atatürk gençliği geleceğin bekçiliğine atıyordu. Türk genci inkılapların ve rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Rejimi ve inkılapları benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı ve bir hareket duydu mu, Bu memleketin polisi vardır, jandarması vardır, adliyesi vardır, ordusu vardır demeyecektir. Hemen müdahale edecek, elle, taşla, topla ve silahla, nesi varsa onunla kendi eserini koruyacaktır. Polis gelecektir, asıl suçluları bırakıp suçlu diye onu yakalayacaktır. Yine polis henüz inkılap ve cumhuriyetin polisi değildir diye düşünecek, fakat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme onu mahkum edecektir. Yine düşünecek, demek adliyeyi de ıslah etmek, rejime göre düzenlemek lazım diyecek. Onu hapse atacaklar, kanun yolundan itirazları yapmakla beraber. Meclise telgraflar yağdırıp, haklı ve suçsuz olduğu için tahliyesine çalışılmasını, kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki, ben iman ve kanaatimin icabını yaptım, müdahale ve hareketimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem, bu haksızlığı meydana getiren sebep ve amilleri düzeltmek de benim vazifemdir. İşte benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği. Dipnot: Bu söylevin gerçeğe uygunluğu sonradan tartışma konusu olmuş. Sonunda Türk Tarih Kurumu 24 Ekim 1966 günü aldığı kararla yukarıdaki sözlerin Atatürk'e ait olduğunu onaylamıştır. Yalnız kurum söylevin tarihini Şubat 1933 olarak göstermektedir. Çevirenin notu: Bu uyarma 6 gün süren nutuğundaki peygamberce sonucu yansıtıyordu. Atatürk'ün orada ileri sürdüğü ihtimal şuydu: Memleketin içinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Dipnot: Her iki hitabenin de sözleri 1960'ta başında Celal Bayar'la Menderes'in bulundukları Demokrat Parti hükümetini devirmek ve yerine geçici bir askeri rejim getirmek konusunda büyük rol oynamış olan memleket gençliğine ilham vermiştir. Atatürk Bursa ziyaretinden dönüşte vapurla Mudanya'dan ayrılırken yemekte birden fenalaştı. Yüzü sarardı, sancısı tuttu. Ali Fuat Paşa kendisini yatmaya zorladı. Atatürk toplantının Ali Fuat Paşa'nın ev sahipliği altında devam etmesi şartıyla gidip yattı. Ama kimse de eğlenecek hal kalmamıştı. Gece yarısından az sonra Cebesoy'u kamarasına çağırdı. Doktor kendisine ilaç vermiş, sancısı azalmıştı. Atatürk artık uyuyabileceğini umuyordu. Ama ona hastalığı uzun sürecek gibi gelmişti. Yatakta kalacak olursam canım çok sıkılacak. Yanımda ancak senin gibi arkadaşlar olursa bu sıkıntıya dayanabilirim dedi. Gemi sabahleyin Dolmabahçe'ye geldiği vakit Atatürk daha iyi görünüyordu. O akşam Kılıç Ali ile beraber Park Otel'e yemeğe gittiler. Pencerenin yanında bir masada sabahın saat 4'üne kadar oturdular. Üşümeye başlayınca kalktılar. Ertesi gün Atatürk'ün ateşi çıktı, pnömoniye yakalanmıştı. Bir haftadan fazla bir süre yatakta kaldı. Daha büsbütün iyi olmadan Ankara'ya gitmek için ısrar etti. Yüzünü gören dostları halinden korkmuşlardı. Çok bitkin görünüyordu, ayakta zor duruyordu. Bacaklarında, karnında kızartılardan yakınıyordu. Yunan ve Yugoslav başkanları şerefine verilen bir yemeğe geç geldi. Burnu kanamış, durdurması zor olmuştu. Bu burun kanaması karaciğerindeki bozukluktan ileri geliyorsa tehlikeli bir belirti demekti. Kendisini muayene eden Türk doktorları bir de bir yabancı doktorun görmesini istediler. Atatürk bir yabancı uzman getirtilmesine karşıydı. Hatay işinde yeni bir pürüz çıkmıştı. Hastalığının dışarıda duyulması işin çözümüne engel olabilirdi. Ama en sonunda Celal Bayar, Doktor Fissinger'ı getirmek için kendisini kandırdı. Fransız uzman Ankara'ya gelip Atatürk'ü görünce derhal siroz teşhisi koydu. Türk halk dilinde bu hastalığa tutulanlara canavar yutmuş derler. Arkadaşları Atatürk'ü yiyip bitiren şeyin bu canavar olduğunu şimdi anlıyorlardı. Atatürk doktorlarının sözünü dinlese belki iyi olabilecekti. Fissinger oldukça iyimser görünüyordu. Atatürk'e, "Sizi iyi ederim," dedi. "Ama ilk önce siz kendi kendinizi iyi edeceksiniz. Siz büyük savaşlar kazanan büyük bir komutan olabilirsiniz. Ama şimdi sizin komutanınız benim. Siz de bana yardım etmek zorundasınız." Bu benzetme Atatürk'ün hoşuna gitmişti. Ne istenirse yapmaya söz verdi. O zamana kadar doktorlarının sözünü dinlememiş, kan tahlili yaptırmak istememiş, her gün içtiği sigara sayısı üzerinde onları aldatmıştı. 50 sigara içiyorum dese ona indireceklerdi. Onun için 200 diyordu. Ama şimdi durumunun ağırlığını anladıktan sonra uzlaşmaya razı olmuştu. 3 ay yataktan çıkmayacak, günde yalnız 1 saat kalkacaktı. Bundan sonra 1 yıl gayet sakin yaşayacak, özel bir perhiz uygulayacak ve hiç içki içmeyecekti. Atatürk yalnız 3 ay içinse dayanırım dedi. İngiltere'den özel bir şezlong getirtildi. Atatürk bu şezlongda uzanabiliyor, yazıp okuyor, devlet yazılarıyla uğraşabiliyordu. Ama böyle sırt üstü durmaktan sıkılıyor, ikide bir doğrularak bağdaş kuruyordu. Oysa bu durum karaciğerinin kan dolaşımı için hiç iyi değildi. Çoğu akşamlar çevresinde birkaç arkadaşıyla birlikte koltuğunda yemek yiyor ve erkenden yatıyordu. Böylece bir ay kadar bir bakımdan sonra biraz kendine gelir, canlanır gibi oldu. İştahası açılmaya başlıyor, enerjisi, düşünme gücü yerine geliyordu. Bu sefer kuvvetine fazla güvenip yine bir şeyler yapmak için çırpınmaya başlamıştı. Zira kafası rahat nedir bilmezdi. Nasıl ki gençliğinde başta askerlik, sonra da siyaset problemleriyle uğraşarak geceleri uyku uyumaz idiyse, şimdi de 1938 ilkbaharında savaş eşiğinde olan dünyanın sorunlarıyla uğraşıyor, bu savaş patlamadan kendi eserini bitirmek isteğiyle yanıyordu. Zira Hatay'ın ana vatana katılması işi henüz kesin olarak tamamlanmamıştı.